Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. Geçen hafta ikisi bir yapamadık. Çünkü ben İzmir'deydim. Gökhanlar da çarşamba günden itibaren Ankara'dalardı. Bir oyun fuarı vardı, A Game Show. Ben ilk defa duydum. Sizler de ilk defa katıldınız.
Biz üçüncüsü düzenleniyor ama ilk defa katıldık. Hani oyun fuarı olmasına rağmen daha çok cosplay fuarı diyebileceğimiz, içerisinde pek fazla oyun olmayan bir fuar yani.
Evet, zaten fuarlar cosplay ve YouTuber fuarına dönmeye doğru gidiyorlar. Yani GMX'ler, YouTuber yoksa fuara kimse gelmiyor.
En son GMX'e değil, bir öncekine katılmıştım.
Orası çok fantastik.
Zaten biliyorsun camlar falan patladı vesaire. Hatta işte asker üniforması giymiş bir takım şeyler. Oyun karakterlerini gerçek asker gibi dışarı çıkarmak zorunda falan kaldılar orada.
Milleti durdursun diye.
Yani GMX'e bakıldığı zaman da orada büyük oranda hani aslında fuarın genelinde bir cosplay ağırlığı vardı.
Evet, yani oyun olmayınca işte yurt dışından oyun çok fazla şey olmuyor, tutmuyor.
Evet. Biraz öyle bir durum söz konusu.
Mesela popüler stüdyoların birkaç tanesi gelse, oyun karakterleri, figürleri vesaire getirip
oyunların satması lazım ki gelsinler.
Evet.
İşte belki de gelsinler ve
oyunların satması da, o içinde başka bir şey lazım.
Belki de gelsinler ve oyunların satmasına vesile olacak bir şeyler yapsınlar.
Böyle bir sonsuz denk. Geçen hafta en çok konuşulan şey WannaCry oldu herhalde. Bilgisayara girecek mi, girdi mi, çıkacak mı, oldu mu, olmadı mı, çözüldü mü, çözülmedi mi, virüsü durdurdular, durdurmadılar, ordu üretim durdu filan denildi. Ama olayın aslında özü şu, NSA'nin çok uzun zamandır kullandığı bir arka kapı varmış. Hani bu sızıntılar vardı ya Snowden'ın, ama biz böyle şeyler yapmıyoruz, hiçbir işletim sisteminde sıkıntı yok filan diyorlardı. Snowden ne diyordu? Siz uyuyun, arka planda girip çıkıyorlar makineye, ruhunuz duymuyor diyordu. Halbuki böyle bir kapı varmış arka planda açık duran ve sadece NSA'nin kullandığı. Sonrasında bu sızıntılar ortaya çıkınca hackerlar demişler ki bunu biz de kullanalım bari. Madem böyle bir kapı var. Ve bilgisayara ruhunuz bile duymadan, herhangi bir program download etmeden arkadaşlar. Aynen. Adamlar kötü amaçlı yazılımı yükleyip bir de uzaktan çalıştırıyorlar bunu.
Bir de üstüne fidye istiyor.
Evet. Bana bilgisayarınızdaki tüm verileri şifreliyor bu uygulamada. Diyor ki bana bir para verirsin ya da verileri bir daha alamazsın.
Parayı da Bitcoin istiyor. Mümkün olarak evet. Anonim kalmaya çalışıyorlar.
İngiltere'de sağlık sistemi çöktü. İspanya'da ulaşım durdu. Bu tip böyle problemler yaşandı. Ülkemiz yine nispeten daha iyi atlattı ama Renault fabrikalarının üretim durdu mesela.
Tabii sonucunda büyük firmaların biliyorsun merkezi bir otomasyon sistemi var genelde bakıldığı zaman. Renault'un Fransa'daki tesisleri çok ciddi şekilde etkilendiği için burada da üretimi durdurmak zorunda kaldılar. Ama Türkiye bir takım rakamlara göre Türkiye'de etkilenen bilgisayar sayısının 1000'e ulaşmadığı mesela söyleniyor ki toplam rakamın burada 1,5 milyon civarında olduğunu düşünürsek eğer biz nispeten buradan bana kırar karşısında daha izole ülkelerden birisi olmuş durumdayız ama bazı mesela güvenlik şirketlerine göre de tüm ülkeler arasında en çok bana kırar saldırısı yendi 14. ülkenin.
Şimdi mesela. Amerika Rusya'yı suçladı. Daha çok Rus hackerlar işte zan altında.
Rusya'ya çok saldırı.
Ama Rusya'ya en çok saldıran ülkelerden bir tanesiydi ki Amerikalıların kullandığı bir açık bu. Yani şimdi bak.
NSA'den sizden
bir açık. Benim bildiğim ama sakladığım, kendim kullanmak için sakladığım bir açığı sen kullandın diye seni suçluyorum sonra.
Bakıyorsun Çin çok ciddi derece etkilendi mesela. Evet. Çünkü genelde hani siber saldırı konusunda Batı genelde Rusya ve Çin arasına gidip gelir işte buradan gelmiştir diye düşünüyor. Uzaklarda mesela Tayvan da çok ciddi şekilde etkilendi. Günün sonunda belli özellikle bazı ülkeler çok ciddi derecede mağdur oldular bu konuda.
Evet. Ben burada suçlu olarak Microsoft'u görüyorum. Niye diyecek arkadaşlarımız. Şimdi Windows'un geçiş sürecinde nasıl taciz yediğimizi herkes biliyor. Yandan çıkıp sürekli kur beni. Abi, hatta abi, zorla kurmalar, otomatik kurulum başlatmalar falan saçma sapan bir sürü şey yaşadı millet. Böylesi önemli bir açığı kapatmışlar. Evet, onlar haberdar olunca kapatmışlar. Hani haberdar olmuşlar sonradan. Neyse. O konu tabii ki yani
yazılımlarda arka kapı yok zaten onlar evet. Her şey tertemiz. Öyle. Her şey kimseye
ama duyuruyu kimseye doğru dürüst yapmamışlar. Bir güncelleme yayınlamış. Eski sistemlerde olan bir açık bu. Bağırsana sen bangır bangır. Yine taciz etsin de millete böyle bir açık var, kapatın diye.
Nasıl panik olmuşlarsa şirketin başkanı çıktı zaten bir blog yazısı yayınladı.
Bir de blog yazısı, onu da basına duyurmadılar. Bizim blogda yazı var falan diye geçiştirdiler yani. Ama evet. Ne güzel.
Ben olsam sonucunda şey yaparım ya, her ülkede tek tek tüm kanıtlarımı kullanırım. Tamam mı? Hani bu işle ilgili ne gerekiyorsa yapılmasını sağlarım. Çünkü bakıldığı zaman temel güvenlik handikapı eski işletim sistemi. Özellikle Windows XP ve Server 2000'in çoğundan çok derece etkilendiği söyleniyor ki kurumlara ve devlet dairelerine bakıldığı zaman pek çok bilgisayar zaten hala eski işletim sistemlerini kullanıyor. Bugün işte geçen sizin haber vardı. Fransa'daki bir havalimanında Windows 3.1'li makinelerin çalıştırıldığı. İşte sen hep yine konuşuyorduk. Pentagon'da pek çok makinenin Windows 95 oldu ama bizim makineler internete bağlı değil diye onların öyle bir güvenlik garantisi altına aldıkları falan konuşuluyordu. Sonuçta bir de devlet tarafı olduğu için bu. Sen şimdi bireysel bilgisayarında biraz piyasayı takip ederek bir tehdit olduğu zaman tamam ben bunu güncellemem gerekiyor diyebilirsin ama bu tür çok kişinin çalıştığı, yüzlerce bilgisayarın olduğu ortamlarda ya bir IT müdürü ya da bilişim uzmanı varsa bu konuda biraz hareketlendiriyor evet. Ya da oraya bir uyarı gelirse, oraya bir bildiri gelirse üstteki makamdan belki şey yapabiliyorlar. Dolayısıyla burada olan bir açığın yarattığı mağduriyette bence Microsoft daha iyi aksiyon alabilir diye düşünüyorum ben.
Ben de öyle düşünüyorum açıkçası ama olanlar oldu. Şimdi bazı güvenlik yazılımcıları durdurduk ettik işte çözüm bizde falan filan diyorlar ama hala daha çok konuşulan insanların korktuğu bir saldırı. Aslında şimdi bir saldırıdan bahsediliyor. Yeni bir saldırı tehdit olayı var. Bu da nedir? Yine aynı şekilde arkadaşlar aynı yöntemi kullanarak bilgisayarınıza giren başka bir zararlı yazılım ama bu zararlı yazılım hiç şey yapmıyor. Dosyaları şifreleme, bilgisayarı çökertme filan işlerine karışmıyor. Ne yapıyor? Arka tarafta Bitcoin benzeri başka bir parayı üretmeye çalışıyor. Hı-hı. Senin bilgisayarın işlem gücüne yararlanarak.
Zombiye çeviriyor yani.
Evet. Bu da ayrı
ya
bir
olay. Bu dağıtık bilgi ağını aslında konseptler var ya sonuçta pek çok yazılım kurduruyorsun mesela CTTON projesi gibi. Evet. Uygulamaya akıp yanında senin bilgisayarı enfekte ediyor. Senin bilgisayar sürekli işlemci, grafik kartını vesaire kullanıyor. %100 çalışıyor.
Bir de bu artık yavaşladı filan diyorsun. Abi bu da yavaşladı artık.
Şimdi onu aslında sıradan bir kullanıcı fark etmesi de çok zor. Çünkü özellikle mesela dizüstü bilgisayarlar bile kendi kendine buradan fanı dip yapabiliyor. Evet,
ısınabiliyor.
Windows'dan ya da sürücüden kaynaklı bir şekilde. Onu anlaması çok zor ama sonucunda her zaman yeni güvenlik şeyleri olacaktır. Zafiyetleri
şimdi
ve testleri olacaktır.
Şimdi sunuculara bulaşmış işin kötüsü. Sürekli çalışıyor ya bilgisayarlar. Mesela adam öyle bir ayarlar ki gece vakti kimsenin online olmadığı bir vakitte devreye gir diyebilir. Hani yükün en düşük olduğu vakitte. Onda bir IT uzmanının şeye bakması lazım.
Gerçi monitörize ederler onu. Takip
işte
ederler
ama. Yükün en düşük olduğu yerde maksimum olmuş falan diyebilir ama bizimkiler bile etmeyebilir ki onu. Geceliğin belli bir saatte pik yapar. Adam öyle her gece birkaç tane binlerce sunucuyu çalıştırsa yeter ona.
Şöyle tabii orada olur. Yani trafiğin çok olduğu hisselerde o fark edilir. Neden? Çünkü muhtemelen site kullanılamaz hale gelebilir. Ama nispeten trafiğin az olduğu. Özellikle gece saatlerinde mesela trafiğin
ince dik yaptığı hisselerde olabilir. Buradaki senaryolarda hep şeyi tartışıyoruz. %100 kaynakları tüketeceğini belki de %10 kullanacak. 1 milyon bilgisayarda %10 kullansa yeter zaten.
Tabii onu bilemiyorum ama benim orada tabii niyetim direkt şeye gitti.
%100
niyet olmuş. %100 yapıp evet. Maksimum faydayı en kısa sürede elde etme durumunda ama bakıldığı zaman değişebilir. Mesela yani bir hacker haberi var. Hindistan'da banka sistemlerini ele geçirmişler mesela. Tüm kullanıcıların kredi borçlarını sıfırlamışlar.
Bir de böyleleri var.
Öylesi makbul.
Borçlarını olacaksa böyle olsun.
Aynen. İyi niyetli.
Keşke kredi çekmiş olsaydık falan bir adamlar
düşünün. Hacker.
Değil mi?
Hacker oyunda aynen.
Fight Club tadındaymış ya.
Şimdi bir tane daha bir duyuru var. Bu gerçekten gündeme oturdu. Aslına bakarsanız Erdi çektiği bir video ile yaptığı bir haberle bunu duyurmuştu ve Amerika'da özellikle Reddit'te çok fazla tartışıldı Erdi'nin yaptığı haber. Neydi bu?
Bir fotoğrafı da koymuşlar.
Evet, AMD'nin 16 çekirdek 32 threadli yeni bir işlemci piyasaya sürecek.
İşlemci
Threadripper olacağı. Yani genel olarak işlemci ailesinin isminin ki bu AMD tarafından artık resmiyete kavuştu. İşlemcilerin model numaraları, kaç çekirdekli olacakları vesaire hepsi artık ortada. Mesela bakıyoruz 1955'ten 1998'e kadar.
Bu isim havada resmi değil onu söyleyeyim. Evet. Yani isimler böyle olmayabilir ama.
İşlemci model numaraları görüyoruz. 10 çekirdekli var. 12 çekirdekli işlemciler var. 14 çekirdekliler var ve en üstleri de 16 çekirdekli işlemciler görüyoruz.
Şimdi model numaraları dediğim gibi resmi değil ama Ryzen 9 olması kuvvetli muhtemel bir yön. Threadripper AMD'nin kendi içerisinde kullandığı kod adı.
Evet bu arada yeni bir anakarta geçeceğimizi de burada söyleyeyim.
Evet yeni bir sokete geçeceğiz zaten. Evet. Soket yapısına ve chipsete geçeceğiz. X399 olması kuvvetli muhtemel onun da açıkçası bakıldığı zaman. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi 16 çekirdeği zaten biz daha önce duyurmuştuk. Bu konuda AMD'nin çalışmaları var. İsmi muhtemelen ticari ismi Ryzen 9 olabilir. Diğer karşılığı da belki Intel'de yeni platformda Core 9 diye piyasaya
çıkıyor. Ona da 10 çekirdekli bir işlemci.
12 çekirdek de var onlarda ama 16, 14 ya da 16 çekirdek yok. Burada tabii şimdi bu işlemciler aslında AMD'nin Naples adını verdiği bir sunucu platformu var. Yine Zen mimarisini kullanan. Oradan consumer yani tüketici sınıfına getirdiği işlemciler olacak. Zaten işte Ryzen 7-8 çekirdekli işlemcilerin yapabildiğini biliyoruz. Burada bu işlemcilerin frekansı da nispeten çekirdek sayısına göre yüksek.
Çok yüksekler
herhalde. Intel'in verebildiği yüksek karşı 12 çekirdek. Fiyatı da Intel'in biraz altına tutabilirlerse en yüksek oyun, en yüksek grafik performansı işte ben aynı zamanda Premiere'e geçip bir kurumsal işi bitirmek istediğiniz zaman en yüksek performansı alacağım. Çılgın platform. Benim merak ettiğim konu şu. Şimdi sunucu platformundan devşirildiği için bundan mesela sunucudaki işlemciler de 32 çekirdek olarak genelde AMD özellikle 32 çekirdeği vurgu yapıyor. Acaba burada mesela 14 çekirdekli işlemci acaba 16 yapabilecek miyiz? AMD bir dönem onlara izin vermiş bazı işlemcilerde. Bazen bunu fiziksel olarak lazerle işaretleyip açılmasını engelleyebiliyorlar. Bazen de anakart üzerinden BIOS'la bu işi önleyebiliyorlar. Benim en çok merak edeceğim konu o olacak. Haziran ayında biz görürüz muhtemelen. Computex varında tanıtım yapılır. Yaz döneminde zaten çıkacağını söylediler. Çok heyecanla bekliyorum açıkçası. Çünkü
benim de iştahım inanılmaz kabarmış durumda yani.
Biz her gün video işleyen insanlarız bir de.
Evet, özellikle yanında After Effects'çi duruyorsun.
Evet, sen özellikle After Effects'te de bayağı ileri seviyedesin. Dolayısıyla bu Bilgisayar yani açıkçası bakıldığı zaman AMD'nin yarışa katılmasının bize neler sonunu gördük Mesut. Birincisi uygun fiyata daha kaslı işlemcileri alma şansı oluyor. Zaten Ryzen 5 i5'e karşı o noktada. İkincisi de performans konusunda çok ciddi bir sıçrama yaşadık. Yani 16 çekirdeği mesela biz ilk defa masaüstünde göreceğiz bu sayede.
Şimdi, hız burada, aşırtma konusunda nasıllar?
Bu bilmem 155 watt'lık işlemci nasıl
yaşadık ama. Şöyle Ryzen'lardaki overclock performansı Intel'le kıyaslandığından zayıf. Core 7 işte 7700K'yı mesela 4.5'ta çok iyi olmasa orta şeker bir soğutucu varsa çalıştırabiliyorsun. Ama mesela bu işlemcinin de duyurulduğu toplantıda AMD şey dedi. Şu anki Ryzen'lar için Zen mimarisi. Şimdi 14 nanometre plus yazıyor. Üretim tarafını iyileştirmiş de olabilirler. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda çıkacak işlemcilerde biraz daha yoğun performansı da görebiliriz.
Şimdi şöyle bir şey var. Bunu da altını çizelim. Intel'de üst seviyede çok uzun zamandır 4 kanal bellekleri kullanıyor zaten esaresinde. Şimdi bu işlemcilerle beraber yine 4 kanal bellekler göreceğiz. Bol bol 4 kanal bellek paketi de tekrar piyasaya sürülecek herhalde. Çünkü AMD için şu anda çift kanal bellek olduğu için ikili sistemler görüyorsunuz bellek satışlarında.
Özellikle tabii profesyonel uygulamalarda işte Premiere, After Effects gibi uygulamalarda bellek ihtiyacı çok fazla.
Çok önemli.
O tarafta yüksek bant genişliği ve yüksek bellek kapasitesi önemli. Bunlar şöyle düşünmek lazım bunları. Hem son kullanıcı hem de profesyonel kullanıcıyı yakalan hibrit ürünler aslında. Mesela Ryzen 7 direkt kullanıcıya gidiyor ya da Core 7 direkt kullanıcıya gidiyor ama bu işlemciler orta şeker, ortada buluşan ve workstation dediğimiz bireysel iş istasyonlarına girebilecek işlemciler. Dolayısıyla çıksa da bir an şey kullanmaya başlayacak.
Ama bunların fiyatlarında yani araya sonuçta anakartı eklememiz gerekecek değil mi?
Tabii yeni bir anakart. O anakartlar da yine pahalı olur. İşte 4 kanal bellek kiti. Evet, ya pahalı olur dedim. Şöyle internet ucuz olur yine ama yine şu an ortalama afaki rakamlardan bahsediyorum. 250-300 doları gözden çıkarmamız gerekebilir anakartta.
Ama profesyonel bir After Effects Premiere makinesi için de değer ya.
Ama şimdi şöyle düşünmek lazım diğer taraftan da. Bu çekirdek sayısına bu işlemciler öncesinde Intel'de Xeon ailesiyle geçirdi. Oradaki işlemcilerin zaten fiyatları uçuyor. Evet. Onunla yine kendi özel platformu var. İşte belki orada ideal kombinasyon için ECC bellek kullanman gerekiyordu vesaire. Her türlü de şey olacaktır bu.
Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani mesela After Effects Premiere gibi uygulamalarda çok çekirdek tabii ki kullanılıyor ama bellek ihtiyacını şöyle özetlemek lazım. After Effects'te arkadaşlar çekirdek başına minimum 1.5 GB'lık bellek atanması isteniyor. Yani tamam 16 çekirdeğim var ama bunu 8 GB bellek takıp 16 çekirdeğe uygulamada çalıştıramıyorsun. Uygulamanın bütün çekirdekleri yüklenebilmesi adına da
yani 24 GB bellek mi diyorsun 16 çekirdek için?
Yani aslında minimum 32 GB bellekle
o sistemi,
evet, o sistemi düzgün şey yapabilirsin.
Bu işlemci minimum çünkü. Bu işlemci nereye güzel gider biliyor musun? Mesela şimdi uzun süredir eleştiri alıyordu zaten ki önümüzdeki sene güncellenecek muhtemelen. Apple'ın o silindirik Mac Pro'su var ya abi 16 çekirdeği daya. Zaten SLI Crossfire DSI yolu platformda.
Ben şunu merak ediyorum Erdi. Biz AMD'de daha önce görmüştük. Intel'de de gördük keza. Bu tip profesyonel işlemciler için çift soketli anakartlar çıkıyor. Şimdi burada sunucu mimarisi taşıyorlar.
Ya teknik olarak mümkün ama onu son kullanıcıya getirirler mi? Umarım getirirler. Sonra seçeneğin bol olması her zaman iyidir.
Workstation anakartları da çıkabiliyor firmaların bazen.
Tabii çıkabiliyor. İşte Asus tarafında biz daha önce kullanmıştık. Kurumsal hedefli ama
kullanıcı görünümlü. Satın alabildi.
O esnek özelliklere sahip olan. Yani öyle ki herhalde önümüzdeki aylarda dünya rekoru kırmak isteyen profesyoneller işte.
Yani 32 çekirdekli makine de sahip olabilirsin birdenbire.
Ya şöyle düşün işte. 32, hadi onunla geçin. 16 çekirdekli bir işlemcim var. 1080 Ti'ye SLI yaptın.
Evet süper bir sistem oluyor gerçekten. Evet, o zaman 1080 mi yaparsın 2080 mi?
1080 Ti yaparsın işte. 1080 Ti'ye SLI.
Evet o zamana kadar 2000'lerde duyurulmuş olabilirler.
2080 tabii yani o zamana yok. Gerçi onu biraz daha bekleyeceğiz herhalde.
Bu arada Vega Frontier çıkan hakkında ne düşünüyorsun? Vega Frontier duyuruldu profesyonel işlemler için. İşte 4096 shader ünitesi, 1550 MHz saat frekansı, 12.5 teraflop, 32 bit kayar nokta işlem gücü.
Şimdi kartın tasarım çok güzel. Tasarımı ben çok beğendim. Çok güzel bir tasarım yapmış.
ReArf'in renklendirilmesi.
Renk falan güzel olmuş. Bir de onun sarı versiyonu var. Bir mavisi var, bir sarısı var. Sarı hatta sıvı soğutmalı olan versiyon.
HBM2 belleklere dayamışlar bu arada.
Dayamışlar. Nvidia'da kullanmaya başladı onu. Volta V100 adını verdiği yeni bir kurumsal bir ekran kartında. Bu son kullanıcı olarak bir kart değil. Bu profesyonel içerik üreticilerine işte büyük film stüdyolarında ve benzer yerlere vermek için dizayn edilmiş bir kart. Zaten teknik özelliklerini sen söyledin. Bu RTG, Radeon Teknoloji Grubu'nun başındaki kişi olan Raja Kolori bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Hani bir S-Manting ama seansı gerçekleştirdi. Şey söylüyor, bu kartı alan adam diyor bu kartla oyun oynar diyor. Oyun çok iyi, oyun performansı alırsınız diyor ama biz bu kartı oyun için yapmadık. Oyun için zaten fiyatı yüksek kalır diyor. Biraz sabrederseniz diyor, Vega'nın zaten oyun versiyonu, oyun için geliştirdiğiniz versiyonları da çıkacak. Diyor ki zaten 31 Mayıs'ta Tayvan'da Computex Barı'nda Ahmet'in bir lansmanı olacak. Orada zaten biz paper launch ya da soft launch dediğimiz kartı görürüz. Belki AMD'nin izin verdiği kadar bir ilk oyunu deneriz. Ama kartların kendi özel lansmanları da olur. Yani muhtemelen yaz dönemi içerisinde bir miktar gecikmeli olarak biz göreceğiz Vega serisini. Çok merak ediyorum performansı nasıl olacak.
Evet, rekabeti canlandırması adına güzel olacak. Şu an sadece Nvidia ile ilerliyoruz profesyonel ve üst seviye kartlarda. rekabetin artmasının işlemci pazarına yansımalarını gördük. Ekran kartları hareketlenirse mükemmel olacak. Bak, sadece Vega haberleri bile Nvidia tarafında nasıl bir fiyat indirimleri, yeni kart duyurularına neden oldu.
Şeyi söyleyebilirim ama bu da yine içeriden bir bilgi olsun bizim paylaşacağımız. Mesela şimdi bu ekran kartı 14 nanometre. Mesela önümüzdeki sene hem işlemcilerden de ekran kartına 7 nanometreye geçmeyi hedefliyor AMD. Bir sonraki jenerasyonda yani Vega'dan sonra gelecek serinin ismi Navi. Navi de AMD işlemci mühendislik grubuyla ekran kartı mühendislik grubunu bir araya getirerek biraz daha farklı bir tasarım geliştirmeye çalışmış. Yani orada daha radikal değişimler görebiliriz.
Mobile Ryzen işlemciler hakkında ne düşünüyorsun?
Çok heyecanlıyım.
Çünkü hem GPU var Vega hem de yeni işlemciler var. Yeni üretim teknolojileriyle beraber mesela burada birkaç şey söylenmiş. %50 işlemci performansında artış, GPU performansında %40 artış, enerji veriminde de %50 artış var.
İşte yine az önce bahsettim. Raja Kodur ile ben bir AMD etkinliği zamanında konuştuğumda Vega ile ilgili bir toplantıya katılmış. Kendisine sordum da şunu söylemiştim. Hani ultrabooklar var işte herkesin önüne geliyor vesaire ama şu çok ince makineler, çok güzel makineler fakat 5000 lira 6000 lira Türk parası verildiği zaman oyun oynayamadığın bir makine satın alıyorsun vesaire. Siz ne yapacaksınız? İşte bizim dedi Zen tabanlı jenerasyon. Çok işlemci kısmıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Onun sorunları ayrı dedi ama Zen tabanlı yeni nesil Apple'larda biz en azından en ince bilgisayarda PlayStation 4'ün işlem kapasitesini GPU olarak koymak istiyoruz dedi. Ki 15 wattlık genelde bunun içerisindeki işlemciler. Dolayısıyla oyun oynatabilen çok ince makineleri biz bu senenin sonunda görmeye başlarız diye düşünmüştüm. Ben tartışma vardı eski nesil GPU mu olur diye Vega'yı da koymuşlar bile içerisinde. Zen mimarisi, Vega mimarisi.
Evet. Ya bence biraz oyun makinesi dendiğinde böyle makineler olmalı zaten ya. Hani dizüstü bilgisayar. Tamam kalın makineler olsun ama şöyle bir makinede de kabul edilebilir bir oyun performansı olması lazım.
Ya bunlarda da işte çok ince yaptığın zaman Mesut soğutamıyorsun.
Evet biraz öyle bir şey.
Bir yerden sonra oyun güzel başlıyor. Tadı kaçmaya başlıyor ısındıkça. Ama en azından bunda da yani örneğin AMD ekran kartlarına örnek verecek olursak eğer şimdi mesela 550 diye bir ekran kartları var. En azından şu o 550 gücünü şuna görebilirim ya.
Evet. En azından olsun öyle.
Çünkü sadece oyun değil. Bu kartlar biliyorsun video hızlandırmada 4K videoların daha rahat izlenmesine ya da
tabii
daha
fazla şeyde işlevsel olarak katkı sağlıyorlar. Far Cry 5 resmi olarak duyuruldu. 31 Mart 2018 tarihinden önce çıkış yapacağı söyleniyor. Sadece bir resim var.
Sadece logoyu gösterip birkaç tane oyun duyurdu Ubisoft. Onlardan bir tanesi de Far Cry. Hani güzel bir haber ama ne kadar güzel olacağını göreceğiz. E3'te göreceğiz ya da Gamescom'da göreceğiz.
Ya Far Cry serisinin belli bir kalitesi var ama yani. Korudular oraya.
Ya şimdi Far Cry 3 çok iyi. Çok başarılı bir oyun. Hatta yılın oyunu falan filandı. Ama Far Cry 4 de onun gölgesinde kalmış bir oyun. Yani benzer şeyi devam ettiren. Hatta Far Cry Primal bile hatta SMS'i okunmaması gereken bir oyun oldu. Hani Far Cry 4'te insanlar oynarken şeyi fark ettiler. Biz aynı şeyleri yapıyoruz ya. Hani tamam 3'te tutmuştu ama 4'te de aynısını yapıyoruz.
Evet.
O yüzden 5'te artık bu olaydan bir silkinip tamamen yeni bir oyunla karşımıza çıkmaları lazım. Yeni şeyler yapacağımız bir oyun. Hani bazı filmler vardı hiç şüphen olmaz. Rockstar mesela yapacağı zaman Red Dead Redemption 2 Far Cry 3 ile Far Cry 4 arasındaki şeyi vermeyeceğini kesin eminsindir, tamam mı? Ama Ubisoft'ta biraz emin olamıyorsun. O yüzden de bizi biraz daha şaşırtmaları lazım.
Ya oyun aralıkları o kadar kısa ki.
Evet.
Yani yeni bir şeyler ekleyebilecek pek vakit yok. Yeni haritayı ancak o kadar sürede yaparsın zaten.
Ya Rockstar mesela iki tane oyun üzerinde çalışıyor.
Evet.
Aynı zamanda, aynı anda. Diyelim ki 100 kişiler, 150 kişiler diyelim ki. Ama Ubisoft çok kalabalık yani. Ubisoft'un tek bir stüdyosu mesela 150 kişi. San Francisco mesela, Montreal mesela. O yüzden de birçok projeyi eş zamanlı olarak yürütebiliyorlar. Mesela Far Cry 5 Primal geliştirirken muhtemelen Far Cry 5'in temelleri de atılıyordur bir yandan diye tahmin ediyorum. O yüzden de bayağıdır da bir Far Cry gelmedi diye düşünürsek 5 belki biraz daha şey olabilir.
PES 2018 oyuncuları çok heyecanlandırdı. Bir teaser video yayınladılar. Grafikler fena durmuyor ama zaten tıp oyunda grafiğin artık pek bir önemi kalmadı. Önemli olan fizik nasıl olacak? Takımların lisansı hala çok büyük bir sorun PES serisi için.
Evet.
Geri dönüşlerinden umutlu musunuz bilmiyorum.
Karakterler.
Evet. Ya,
1,5 dakikalık video koymuşlar. Videonun ikinci kısmı tamamen pre-order.
Biraz öyle. Evet.
Çok saçma bir video olmuş açıkçası.
Flash TV.
Ama neyse hadi reklamını geçtik. Şey falan demişler ya işte. Tüm platformlara çıkacak. PC versiyonu artık konsol versiyonlarını yakalayacak. İşte görsel açıdan geliştirmeler yapacağız falan filan demişler. Ve şey demişler son 10 yılda geliştirdiğimiz tüm PES oyunlarındakinden daha fazla yenilik olacak bunda demişler. Acaba neyi kastediyorlar?
Araba yarışı falan mı koyacaklar?
Yani daha fazla lisans aldık mı demek istiyorlar? Tam olarak anlamadım açıkçası ama oynanışta zaten çok fazla göremiyoruz teaser videoda. O yüzden biraz yani daha beklemek gerekiyor.
Birkaç şey gördüm. Yine futbolcular aynı duruyorlar. Böyle bir kambur duruşları var orada futbolcuların. Japon stili biliyorsun. Çizgi filmlerde de böyle dururlar ya onların.
Evet. PES çok kan kaybetti açıkçası son senelerde.
Yani FIFA'nın geldiği seviyeye bakıyorsun. Bir FIFA maçını bilgisayar hani kendi yapay zeka kendi oynarken bir futbol maçı gibi izleyebiliyorsun artık. Aynen. O denli güzel yani.
Bakalım toparlarlar umarım ya. Evet. Rekabetin olması gerekiyor sonuçta.
Kullanıcılar bir beklenti var. Eğer birazcık kıpırdama, birazcık güzel bir şey olursa sanki PES'e dönecek bir sürü de adam var. FIFA'da olmaktan pek memnun değiller. O içte bir şey kalmış yani.
PlayStation'ın birlikte tamamlandığı oyun. Hani
değil mi? Olarak. Biraz öyle bir olay var. Sanki PlayStation'ın resmi futbol oyunu gibi değil mi?
PES denince PlayStation denince oynanan oyun PES'ti yani. Yani bir dönem burada. O yüzden de bayağı bir şeyi var. Ağırlığı var oyunun.
Intel çok enteresan bir şekilde çıkan AMD GPU kullanacak iddialarını sert bir dille yalanladı. AMD'yi de suçlar bir şekilde yalanladı.
Ya AMD'yi bazı yatırımcılar var, onları takip ettim. Onlar da bazı AMD'yi suçlamışlar. Şöyle ki bu iddia bir seneye yakındır var. Hard OCP denen bir site var. Onun kurucusu var. Kyle Bennett diye bir arkadaş. Onun ortaya attığı bir iddiaydı bu. Daha sonra bazı yerlerde yine dile getirdiler bunu. AMD hiçbir zaman yalanlamadı. Sadece dedi ki dedikodular hakkında yorum yapmak istemiyoruz tarzında bir şey yaptı. Ama biz kesinlikle teknolojimizi paylaşmıyoruz. İşte öyle bir anlaşma yapmıyoruz tarzında bir iddiaları olmadı. Bu iddiayı tabi alevlendiren şey vardı. Mart ayının sonuna doğru Nvidia ve Intel arasındaki karşılıklı patent anlaşması sona erdi. Bazıları tabi bu konuyu yanlış anlıyorlar. İşte bu firmalar anlaştığı zaman Intel işlemci içerisinde AMD GPU ya da Nvidia GPU görecekmişsin gibi. Ama sonucunda mesela Nvidia ve Intel arasındaki anlaşmada Intel'in işlemcilerinde Nvidia GPU'su yoktu. Kendi grafik mimarisini kullansa bile bazı teknolojiler firmaların patenti altında telif ödememek ya da bir takım ticari sorunlar yaşamamak için kendilerini garanti altına alıyorlar. Yatırımcıların AMD'yi suçlama sebebi şu, bu iddialar tabi gündeme geldiği gün AMD'nin hisseleri yükseliyor sürekli. Çünkü sonucunda Intel çok önemli bir iş ortağı olur. Ama Intel tarafı en son yaptığı açıklamayla bunların bizimle hiçbir alakası yok. Ortaya atılan iddialar gerçeğe yansımıyor. AMD ile yaptığımız herhangi bir anlaşma yok dedi. Tabii ticari kuruluşlar bunlar. Bugün böyle açıklayıp yarın başka bir şey de yapabilirler. Evet,
ama AMD'nin bu olayı yalanlamamasını bayağı bir şey yapmışlar onlar da.
İçerlenmişler anladığım kadarıyla. Evet. Yani bir durum var ama sonuçta Intel'in bir anlaşmaya ihtiyacı var. Sonuç şu an açıklar. Tabii Nvidia ile olan anlaşmasının ticari süresi de olsa bile o tür anlaşmalarda biraz bazı esnek alanlar varmış. Onun yasal süreci normal bir anlaşma gibi ilerlemiyor. Fakat bakalım zaman gösterecek. AMD'ye ciddi bir finansal destek olur. Hatta hep hayaller şu, işte bir AMD GPU'yu, bazı dedikodular da yöndeydi. İşte AMD GPU'lu Intel işlemciler olacak ama yapılacak anlaşma gereği Radeon logosu, o mesela işlemciyi kullanan dizüstü bilgisayarlarda olmayacak gibisinden. AMD'ye çok ciddi katkısı olur finansal anlamda. Intel'e de katkısı olur. Sonucunda AMD'de, ki hep dile getirdikleri bir şey var, onda da haksız sayılmazlar. Bugün yüksek performanslı işlemci ve yüksek performanslı ekran kartı yapabilen tek firmada.
Evet, AMD
bakıldığından. Bakalım gelecekte anlarız.
Şimdi Intel tarafında tüketicileri ilgilendiren, üreticileri ise birazcık hüzne sokan bir olay var. Bu da nedir? Biliyorsun Optane depolama birimleri oldukça pahalı. Aynen. Intel'in ve Intel'de anakartlarla bunu bundle edin diye bayağı bir baskı yapıyor ama bu sefer bundle ettiklerinde de yani beraber satışa sunduklarında da anakartların fiyatı yükseliyor. 250 anakartlarda böyle bir baskı uygulayacağı söyleniyor.
MSI yapmaya başladı onu benim bildiğim kadarıyla. Hatta MSI'da şöyle bir durum söz konusu. Bundle olarak alırsan piyasanın altında gelmiş oluyor Optane bellekler. Şu an maliyeti çok yüksek. İşte bu 16-32 GB var şu anda kullanıcıların alabileceği ki yanlış hatırlamıyorsam 32 GB $70 civarındaydı ki çok yüksek bir fiyatlandırma. Normal bir SSD almak istiyorsan evet. $30 daha 256 GB alırsın diye düşünüyorum ama tabii Intel'in yaygınlaştırma hedefi var. Anakartlarda son dönemde dikkat edersin hepsinin kutusunda sağında sonunda Optane uyumludur diye logolar da koymaya başladılar. Bakalım maliyetler düşmeden yaygınlaşacağını ben düşünmüyorum açıkçası.
Yani 32 GB'ı niçin kullanmasını bekliyorlar ki kullanıcıların? Cache yap.
Cache için yani evet. Başka bir anlamı yok. Üzerinde Windows kursan yarısı gitti zaten evet. Bakıldığı zaman. Uygulama başlangıçlarını daha ziyade hızlandırmak, sistem açılışını hızlandırmak için aslında düşünülen bir konsept bu ama zaten orada işte SSHD gibi çözümler bile var yani. Hani onu artık o bile geçmek üzere. Yani.
Evet.
Doğrudan bir doğal SSD takmak en güzeli. SSD tarafında da maliyetler hala yüksek. Ama giderek daha erişilebilir bir noktaya yani, doğru da geliyor. Dönemsel değişiklikler var orada ama.
Kullanıcıya Windows kuracağı bir SSD vermek istiyorsan minimum 128 olmalı ama hani geçtim 240'tan aşağısında hep sorun yaşıyorsun.
Oyun oynayan bir kullanıcıysa 250-256 GB bile bugün artık sınırlarda.
Ama Windows'un kurulacağından bahsediyorum. Çünkü neden erdi? Cache tutuyor, cache dosyaları büyüyor, aynen. Arka planı tampon bir sürü dosya tutuluyor. Bunlar şişiyor.
Ben işte 128 var. Bir sene sonra artık hangi dosyayı silsem diye aramaya başlıyor yani.
Ve aslında oyun kurulu değil SSD'de.
Ya en son Adobe programları kuruldu bir de Windows kuruldu.
Abi en son Premiere'den konuştuk. Premiere'in templos klasörü bir yerden sonra bilin 40-50
onları zaten sıfırlaman lazım. Yani. Yani.
Tek başına bile yer kaplıyor ama oyuncuların minimum 250'den aşağı inmemesi lazım. Evet. Minimum o da yani.
Çünkü o tampon dosyaları falan gerçekten belli bir yerden sonra başınızı bayağı bir ağrıtıyor. Windows olduğu yerde şişmeye devam ediyor. Öyle
abi 3 tane oyun kursan aşağı yukarı 150 GB yapar. Windows Office kurdum 200 oldu.
Zaten hani SSD kuracaksa öyle
zaten. Tabii zaten ondan sonra da şey var. Yavaş yavaş uyarı almaya başlıyorsun. İşte kapasiten dolmaya başladı. Biraz temizlik yapsan iyi olur. Ya Microsoft'un yapay zekası burada işte uyarı
oyun, oyun bilgisayarı yapacak insanlara hep şunu öneriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle 240 SSD alıp kendinizi sınırlamayın. Yanına 1 TB disk alın. SSD 128 alın ama oyunları 1 TB okurun. Oyunlar bırakın biraz yavaş yüklensin.
Çünkü o mekanik diskle mümkün olduğu hızlı alsınlar. Yani evet. En azından orada bazı markaların hızlı disk çözümleri var. Western Digital'de ya da CGA'de.
Şimdi AMD tarafında 550 vardı. Diyorduk ki 1030 buna cevap olarak gelebilir. Şimdi geldi derdi.
Ya bizim editör arkadaş bunu yazarken biraz şey yapmış yani. Hani fazla yükselmiş. Şöyle ki 550'ye rakip oluyor. 560 ekran kartının önünü kesemez yani bakıldığı
tabii
zaman.
Tabii canım. Bir de 1040'lardan falan bahsetmiş böyle havada.
Hatta 560 ekran kartı AMD'de fiyatı ya 550'yi bitirir. 550'nin çünkü $80 fiyatı var. 560'da 99 vardan başlayan fiyatlarla çıktı. Bu kart doğrudan doğruya 550'nin rakibi olan bir kart. Herhangi bir oyun kartı değil. Bir medya bilgisayarda hızlandırıcı kart olarak
CSGO oynarlar.
CSGO oynarsın. E-sport ya e-sport dediğimiz işte League of Legends'ı,
LoL, Dota.
Aynen Dota gibi oyunlarda oynanır ama fazlasına çıkmamak lazım. Ben tavsiyem $70 gibi fiyatı verecekseniz $30 daha verin. İşte 560 ya da AMD tarafında GTX 1050 gibi ekran kartı alın. Bunlar çünkü yarın biraz iyi bir grafik yoğun oyun kullanmak istersen cevap verecek kartlar değil.
Onboard ekran kartı da aynı şekilde işini görmeyecek mi zaten ya?
Çok bazı benzer performans aslında. Bazı oyunlarda tam iki katı yakın performans artışı var ama
bu kartlar sonucunda onboard oyunlara göre esports'ta
fark eder. Tabii yani Intel'le karşılaştırırsan ciddi farklar var zaten.
Intel'de şununla kıyaslayabilirsin. Iris 580 gibi GPU'ları var onların. Her işlemcide olmayan belli başlı şeylerde olan. Onlarla belki daha kıyaslamak doğru olabilir evet. Ama Zen tabanlı az önce Apple'lardan bahsettik. Onlar geldiği zaman bunların zaten istenmesi dokunmayabilir.
Biraz da öyle bir durum olacak. Destiny 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı. Fena durmuyor.
Şey yönünde eleştiriler PC'ye herhalde. Hemen hemen çok benzer bir oynanışa sahip.
Demek
benzer bir
oyun. Zaten.
Menüleri bile değişmemiş gibi yorumlar gelmiş tabii ki. Hani açıkçası çok şey değil. Hani menüsü değişmemiş olabilir bir oyun. Hani güzel bir şey, çalışan bir şeyse devam ettirebilirsin sonuç olarak. Ama oynanış olarak zaten bana çok fazla çekici gelmiyor. Destiny sonuçta konsol FPS'siydi. Bu sene PC'ye de geliyor aynı zamanda ki ilginç bir detayı da var, ona da değineceğiz. Çok fazla hani alternatif oluşturmuyor bence PC oyuncusu açısından ama konsolda PlayStation'da oynanabilen iyi içerikli bir FPS'ydi. Sonradan düzeltilmiş bir MMO FPS oyunuydu. Şimdi ise Destiny 2 hani açıkçası İlk oyunda da bazı şeyler vardı. Hani sezonluk paketlermiş, DLC'ymiş, bilmem neymiş. Çok sömürme politikası vardı. Activision Blizzard zaten. Bunda da benzer şekilde devam ettireceklerdir diye tahmin ediyorum sezon olayını falan. O yüzden de çok şey sıcak bakmıyorum ama hani konsolda da çok fazla alternatifi yok sonuç olarak.
PC tarafında bir Nvidia sahiplenmiş biraz. Bir etkinlik gördüm. Evet. Nvidia'nın düzenlediği bir etkinlik. Sonra 4K kaplamalar vesaire. Hani özel yeni nesil ekran kartları için yani deneyebileceğimiz oyunlardan birisi
olur. PC için onları duyurmuşlar ama onlar zaten hani PC için gereksinim olan şeyler. Yani olması gerekiyor zaten. Duyurdukları ek şey ise oyunun sadece Battle.net üzerinden satışa
ya
çıkacağı.
Ya çok iğrenç ya.
Tabii Activision, Blizzard. O yüzden de Blizzard'ın kanalını kullanmışlar. Battle.net'i biliyorsunuz. Tamam, Battle.net güzel bir platform. Düzgün işliyor. Gayet akıllıca programlanmış bir platform aynı zamanda. Hatta ilk şeyi ben orada görmüştüm. Oyunu tamamen indirmeden 2-3
evet,
GB'da falan
yani
çalışabilir versiyon
falan. Bölünüyor bir sürü oyunu. Çok popüler oyunların da Steam'de de olsun. İnsanlar seçim yapsınlar yani.
Ya şimdi bu Activision'ın tamamen vermiş olduğu bir karar. Sonuçta göreceğiz önümüzdeki Call of Duty'yi sadece Battle.net üzerinden verecekler mi, evet, vermeyecekler mi? Bunu göreceğiz hep birlikte. Destiny'yi biraz daha buradan denemek istiyorlar herhalde. Biraz da eksklusif hani sadece Battle.net'te oynanabilir. Biraz o Battle.net'e yarasın falan diye düşünmüş olabilirler bilmiyorum ama PC kanadında çok fazla tercih edilir mi bilmiyorum. Sonuçta konsol mantığıyla geliştirilen bir oyun PC'cileri çoğu anlamda tatmin edebiliyorlar.
Evet, bazen öyle durumlar yaşanabiliyor. South Park hakkında ne düşünüyorsun? Oynar mıydın oyunları? Ben hiç oynamadım hiç bu oyunları.
South Park The Stick of Truth çok başarılı bir oyun. Obsidian'ın en iyi RPG oyunlarından bir tanesi hatta. Ama bu oyunu biliyorsun ki Obsidian geliştirmiyor ve San Francisco stüdyosu geliştiriyor Ubisoft'un. Ama hani zaten Obsidian oyunu yapmıştı ilk oyunu. Burada zaten belli bir temasını değiştiriyorlar sonuç olarak. Biraz daha yine oynanış elementleri ekliyorlar falan. Çok fazla başarısızlığa uğrayacaklarını sanmıyorum. Batırmaya çalışsalar bile evet, batıramazlar
17
sonuçta.
17 Eylül'de oynanabilir olacak.
O yüzden yeni bir video falan da yayınlandı. The Coon ve arkadaşları olarak oynuyorsunuz. South Park evrenini bilenler varsa. Hani bir dönem çizgi filmlerde geçen bir şeydi, temaydı. Süper güçleri olan süper kahramanlar teması işleniyor bu sefer. Daha öncesinde fantezi dünyası işleniyordu ama yine de çok başarılıydı. Bu da oldukça eğlenceli, mizahi yönünden başarılı bir konsept sunuyor. göreceğiz bakalım. Zaten Trey ile Matt Stone, Trey Parker'la beraber direkt bizzat oyunun içerisinde çalışıyorlar, yapımcıları çizgi dizinin. Güzel duruyor. Bayağı da ertelendi. Hani bakmasını istemiyorlar tanımlayınca. Bence güzel bir oyun olacak yani.
Umarız öyle olur. Bekleyeni çok. Yani ben dikkat ediyorum haberlerine. Oldukça fazla güzel yorum geliyor.
Sana çok osuruk, güzel, osuruk esprisi üzerinden gidiyorlar ama bakalım. Mutlaka çeşitlilik de vardır oyun içerisinde. Evet.
Western Digital NAS'lar için 10 terabaytlık sabit disklerini duyurdu.
Gözümüz aydın.
Seagate vardı bu tarafta. Evet. Şimdi Western Digital ile beraber de seçenekler çoğaldı. 10 terabayt kapasite mekanik disklerde şu anda erişilebilecek önemli kapasitelerden bir tanesi.
20 terabayt işaret ediyorlar 2018-2019 gibi ama şu anda 10 terabayt yaygınlaşacak gibi görünüyor.
Evet. Bu arada NAS'lar için ürettiği RES serisi önemli. Neden diyeceksiniz? 7/24 çalışacak bir disk düzeni kuracaksanız arkadaşlar, normal bilgisayarınıza aldığınız o Black serisi veya Seagate tarafında da oyunculara yönelik olan 7200 RPM yüksek performanslı diskleri taktığınızda bunlar çok hızlı bir şekilde bozuluyorlar. Çünkü bunlar aslında 7/24 çalışsın diye yapılmamışlar. NAS'a özel optimize edilmiş sabit diskler ihtiyacınız var. Western Digital'da RES serisi var. Seagate'de de yine benzer başka bir seri var NAS'lar için. Alıp kullanmanız gerekiyor. 10 terabayt kapasite de özellikle benim gibi evde 2 tane slotu olan NAS sahibi insanlar için çok iyi. Çünkü RAID yapmanız lazım. RAID 1 NAS'ların olmazsa olmazı 2 slotların. Eğer güvenlik esaslı bir NAS kuruyorsanız, verilerinizi depolayacağınız ve uzun süre saklayacağınız bir şey kuruyorsanız 4 terabayt takıyorsunuz bir slota. Diğer slotu da 4 terabayt takıyorsunuz ama toplam kapasiteniz 4 terabayt olarak kalıyor. Çünkü yedekli çalışıyorlar. Şimdi 10 terabayt kapasiteye kadar çıkartabileceğim mesela.
Ömürlük yedek alırsın yani bakıldığı zaman.
Şimdi ya işte veriler de büyüyor. Hep onu konuşuyoruz ya. Çektiğimiz fotoğrafların boyutu bile büyüdü.
Yani artık telefonda 4K video çekiyorsun. Evet. Mesela bakıyorum. Bunları hep yedeklemen gerekiyor tabii. Eğer geriye dönüp sonra ileride bakmak istersen. Tabii bir şey var burada mesela. Sen şimdi mesela evindeki NAS 2 slot dedin ya bakıldığı zaman. Şimdi kendi içlerini sınıflandırmaya ayırmışlar mesela. Seninki gibi NAS'lar için ağırlıklı olarak mesela Western Digital 5400 devirlik olan modelleri tavsiye
ediyor. Çünkü soğutması falan daha düşük olduğu için yavaş çalışsın diyor.
Mesela 16 sürücüye kadar olan NAS'larda ki daha artık kurumsal profesyonel sistemler. Büyük kurumların belki merkezi yedekleme sistemi olarak kullanılan cihazlar. Onda mesela 7200 devirlik dakika var. Tabii zaten şey de var. Kullanım konseptine bakıldığında sen mesela NAS'ını kendi masanın üzerinde kenara da koyabilirsin. Şimdi 16 NAS'ı 7200 devirde kalıp NAS muhtemelen gürültülü de çalışır.
O da çalışmayacak kesin.
Ama günün sonunda şey var tabii. Biz Western Digital'in özellikle RES serisini burada daha önce tecrübe ettiğimiz için biliyoruz. Keza
ben de kullanıyorum çok uzun zamandır.
Çok gerçekten uzun ömürle dayanıklı diskler.
Güzel diskler. Ben Black serisini takma hatası yapmıştım NAS'ıma. Anında elime aldım bir tanesini. Hemen ondan sonra RED'e geçtim ama RAID 1'in de orada avantajını gördüm. Bir disk tamamen bozuldu çünkü. Ama bütün verim orada duruyordu.
Ya sonuçta mekanik disklerden bahsediyoruz. Bir kafa ve plaka var. Tamam, bunu gibi M4 yazdırmaya çalışıyoruz. Hatta Western Digital'de bir takım teknolojiler var biliyorsun. Kafa aynı anda birkaç farklı noktaya yazı yazabiliyor vesaire. Keşke hani maliyetleri de mekanik disk seviyesine gelse de bunlar katı halde sürücüler takabilse. Kurumsal seviyeli katı halde sürücüler. O zaman hiç böyle sorunlar
tamamen kalmaz. Tamamen kurtulmuş olacağız erişim süreleri falan olarak da. Güneş paneli hepimizin rüyası. Aynen. Ucuz elektrik, ücretsiz elektrik. Şimdi güneş panellerinde çok devrimsel bir aşama kaydedildi. Nedir? Yazdırılabilir güneş panelleri. Bir yazıcıdan çıkıyorlar ve fiyat avantajı şöyle. Yazıcıdan çıkan bir güneş panelinin metrekaresi 7,5 dolara denk gelirken benzer bir şekilde mesela Tesla'nın tanıttığı bir güneş panelinin metrekaresi 235 dolara denk geliyor.
Güneş paneli lobisi bu şirketi
bitiriyor. Resmen bir devrimin eşiğindeyiz. Gerçekten bir devrimin eşiğindeyiz. Yani buradaki projeyle ürettiğiniz bir apartmanı bile full güneş paneliyle kaplayabilirsiniz.
Ama kazanımları ne?
İşte verimlilik vesaire esasları üstüne çalışıyorlarmış. Metrekarede tabii ki verimlilik dönem yani. Bir metrekareden ne tabii kadar
bir noktadan sonra çünkü yerde sıkıntı olmaya başlıyor.
Evet, şu an için bu verileri paylaşmamışlar. Ama dayanıklılığını da şu anda bir binanın çatısına bunlardan sererek test etmeye başlamışlar. Üretime çok yakınlanmış bu arada seri üretime.
Ya bu tabii şimdi şu anki aşamada ticaretse direkt son kullanıcının deneyebileceği şeyler olmuş. Yani
bu arada videoda görüyordur izleyenlerimiz çok incecik böyle zar gibi bir tabaka kağıt gibi seriyorsun üstüne. Kuruması da çok kolay.
Kurulum falan bayağı kolay zaten belli görülüyor ama şey var yani hani dediğim gibi bunu verimlilik olarak özellikle bakıldığı zaman daha zaten ev kullanıcıları için belki ideal olur. Alt çatını kur. En azından belli noktalarda kullanabilirsin diye düşünüyorum.
Ya şimdi ama düşünsene bak.
Şey var yani orada da işte
çiftlik evim var. Geniş arazilerim var. Ekmiyorsun bir şey. Bunu tarlaya diz boydan boya. Sonra içeri bilgisayarları kur. AMD ekran kartlarını tak. Mining yap. Sürekli Bitcoin ve benzeri para birimlerini üretmeye çalış mesela.
Aynen.
Bedavaya para birimine sahip olursun.
Tabii canım. Aynen. Dediğin gibi onu çalıştırabilirsin. Bizde tabii şey sıkıntı oluyor bu son dönemde. Ben biraz gözlemleyebildiğim kadar. Özellikle şimdi sitelere yerleşmeye başlayınca tek kişi yapmak istediği zaman ayrı bir problem yaratıyor orada ama sonucunda ülkemiz bizim güneş enerjisi için müsait ülkelerden bir tanesi. Yani belli bir sistemde mesela Bingöl'e gittiğimizden hatırlıyorsan işte Elazığ'daydı galiba. Bayağı bir binanın çatısı özellikle su ısıtma için kullanıyorlar vesaire. Hani keşke güneş enerjisinden daha fazla istifade edebilsek ya. Bunların işte ucuzlaması gerekiyor. Fotovoltaik panelleri
en çok heyecanlandıran teknoloji sözünü de kesmiş oldum. Kusura bakma. Pencerelere şeffaf güneş panellerinden bahsediliyor.
Şimdi, evet onu
konuşalım. Evimizde hepimizin pencereleri var. Özellikle Fransız balkon denen olaydan sonra biliyorsun büyük büyük böyle pencereli kapılara
balkon sahip olduk. Balkon sevimiz oldu.
Bir sürü balkon sevimiz oldu depreme dayanıklı olsunlar diye. Gökdelenler ortada bir sürü pencere var üstlerinde cam var. Şimdi bu camların hepsinin güneş paneli olduğunu düşünsenize.
Bir de direkt otomasyon olarak filtreleme de yapmış oluyor.
Evet. Bambaşka
karartmış bir şey. Oluyor yani camı. Bizim şey modifiyeciler çok sever.
Bence asıl devrim o. Yani onların ucuzlaması lazım.
Al arabaya koy işte. Tamam mı? Arabada da kullanırsın.
Her yerde kullanabilirsin.
Arabanın neonlarının elektriğini oradan çeksin.
Yani bugün Almanya bu konuda çok ileri. Mesela bu güneş enerjisini...
Almanya yıllar önce yatırım yaptı ve kazandı bu tarafta. Şu anda enerjisinin çok büyük bir bölümünü yenilebilir enerji kaynaklarından sağlıyor adamlar.
Almanya kazanınca biz de kazanmış olacak.
İnşallah.
Genelde hep
şu an pek öyle değil ama.
Hakikaten bu heyecan verici. Çünkü bakıldığı zaman güneş enerjisinde insanın ilk gün yaptığı matematik şu oluyor. Yatırımı kaç günde kurtarırım? Tamam hani bu güneş enerjisi çok uzun vadeli bir proje.
İşte metrekaresini yani. Eğer 300 olur ödersen pek kısa sürede kurtaramıyorsun.
Bakalım hayırlısı ama güzel bir gelişme.
Bu arada Witcher Netflix'te dizi olacak.
Evet güzel bir gelişme.
Bu duyuru çok konuşuldu. Emre çok heyecanlandı.
Şimdi Netflix dediğin zaman hani güzel bir şey olma ihtimali artıyor biraz ama hani kötü de çıkabilir.
Yani adam yüzden, Netflix'in kötü dizileri yok değil var yani kötü filmleri de var.
O yüzden inşallah batırmazlar diye merakla beklediğimiz bir proje bu aynı zamanda. Ama hani kitabın yazarı hani ben 30 yıllık işimi verdim temellerine sadık kalacağız falan filan diyor. O açıdan biraz
mini bir Game of Thrones çıkar mı?
Umudumuzu biraz daha arttırıyor. Game of Thrones çıkmaz herhalde ya biraz daha farklı bir konsept ama... Game of Thrones'un da Arap versiyonunu yapıyorlar bu arada.
Aa, nasıl olacak ya?
O cast falan belli olmuş gördüm böyle.
Bomba.
İlginçmiş. Neyse sonra şey de güzel Netflix de açıklama yapmış işte. Şöyle bir bilgi daha var. Oyunun Cyberpunk ve aynı zamanda Witcher'ın ara videolarını yapan kişi her sezon en azından bir bölüm çekecekmiş. Onun işleri de çok başarılı. Hani Witcher ara sahneleri gibi olsun o bile götürür yani diziyi. Ve birden fazla sezon olacağını da varsayım da bulunabiliriz.
Sağlam prodüksiyon olması lazım yalnız. Hakkını verebilmesi için.
Evet.
Tabii.
O hikayeyi anlatabiliyor, o karakterler.
Şimdi zaten dizi
sektörü... Game of Thrones'u biliyorsun hep konuşuyoruz. Bir bölüm 10 milyon dolara mal oluyor vesaire.
Ya şimdi oyun dizide bir filmlerinde bence en büyük orada kriter ne biliyor musun? Adamlar, karakterler oyundakine benziyor mu benziyor. Aynen. Çünkü Street Fighter filmini izlerken herkese demişti. Arkadaş bu tiplerle bu kadro ne dedi ya? Yani hiçbir şeye benzemiyor.
Ya şimdi dizi...
Mortal Kombat da öyle. Sub-Zero ve Scorpio'yu çıkar. Müzikten kurtardı o biraz. Yani. Müziklerden yürümüştü o da.
Şimdi dizi sektöründe artık maliyetler de çok fazla düştü. Hani artık birkaç tane cosplayer bile iyi kalitede elbiseler, kostümler falan kendine yapabiliyorlar. Cihazlar ucuz aynı zamanda. Çekebiliyorsun kaliteli bir şekilde. Mesela American Gods diye bir dizi başladı. Biliyorsunuzdur belki. Bizde de reklamları oynuyor bu arada video öncesinde. Evet. biraz sakıncalı bir dizi olabilir bazı sahneleriyle ama yani bence kurtarırlar gibi duruyor ya Witcher'da da.
Bakalım göreceğiz. Kriviki hakkında ne düşünüyorsun? Pek kurtarır yok Kriviki'nin. Kurtarmadı ki ikisi kurtarsın.
Yani yine aynı şekilde Ubisoft'un sadece logosuyla duyurduğu bir diğer başka Ghost oyun.
Ghostlar da zaten Far Cry 5, 31 Mart 2018.
Ya bunlar şey zaten muhtemelen mali yılımız içerisinde
çıkartacağız. Hissedarları mutlu ediyorlar.
Hissedarları bakın bu oyunlar geliyor falan diye daha çıkacak çok oyun vardır. The Crew'e gerek yok bence açıkçası. Gerek yoktu yani Crew 2. İlk oyunda oldukça kötüydü. Hani geniş araziyi vermişsin. Okey de.
Araba yok.
Arabalar sıkıntılı. Sürüş dinamikleri falan güzeldi.
Ya o kadar ki yani bağımsız oyunda bile daha iyi araba fizikleri var.
Bak şimdi başarılı oyun ve başarısız oyun arasındaki örnek verecek olursak. Bir tane tarafta Crew var. Geniş araziler vermişsin. Diğer tarafta GTA var. Bugün bile hala araba güncellemeleri geliyor. Artık oyundaki araba şeyi ayrı bir seviyeye çıktı tamam mı? Çünkü oynanıyor. İnsanlar oynuyorlar. Çünkü orada da geniş arazi var. İstediğin gibi sürebilirsin ama ihtiyacından fazla arazi sunmana zaten gerek yok Crew'daki gibi. O yüzden hani iki oyun arasındaki farktan da yola çıkarsak hani çok da fazla gerek olmadığını düşünebiliriz.
Evet yani. Ama Crew onlara şöyle yaradı. Aynı otomobil fiziğini işte Wildlands'ten tut da Watch Dogs'a kadar her yere verdiler.
Olmayan fiziği.
Evet aynı dandik araba fiziğini. Zaten Wildlands'te minibüste dağ tırmanıyorsun ya dimdik. Araba durmuyor. Taşma
çekilemiyor. Şey sana doğru akan nehre karşı.
Evet zaten şey yapıyorsun.
Nehrin içinden
kestirme gideceksin. Tamam haritaya bakıyorsun çok uzak. Abi nehre giriyorum nehrin içinden falan minibüs ha. Dağın dun şeye tırmanıyor zorlan. Kayının üstüne falan çıkıyor.
Orada şey çok adam bildiğin Toyota kamyonu almış. Tam üstünde Toyota yazmış mesela. Telife takılmamak için.
Bu arada size bir şey soracağım arkadaşlar. Hiç YouTuber olmayı düşündünüz mü? YouTuber olsaydım falan diye.
Valla sana bir tane gözü söylüyordum ya. Mesela bir tane YouTube kanalı var. İşte Everything Apple Pro diye bir kanal. İşte hem Apple ürünleri hem kullanıcı cihazlar, Android cihazlar vesaire incelemeler yapıyor. Adamın sanırım 3-4 milyon abonesi var. En son işte hayal bir arabayı aldım diye Audi R8 almış abi. Amerika fiyatı 170 bin dolar civarında aşağı yukarı. Videosunu çekerken görmüş. Hayali olarak adam mesela arabanın eski versiyonunun fotoğrafını tavana yapıştırmış. Direkt videoda çektiği
tavana. YouTube'da olduktan sonra sahip.
Şey, Collateral filminde de vardı ya. Yani adam şey taksi şoförü sürekli işte güneşin arkasından bir ada fotoğrafı çıkardı. Evet. Oraya gideceğim mesela tarzında. Yani YouTuber olsaydım da muhtemelen Amerika'da olmak isterdim.
YouTube'un günlük izlenme sayısı 1 milyar saat ulaşmış ama asıl haber İşkuri'de Google'ın anlaşıp ülkemizde nasıl YouTuber olunur kursuna başlayacak olması.
Abi benim altında mükemmel yorumlar var. Memleketi
Zaytuk haberi gibi geldi.
Videoların sayısını arttırmak istiyorlar tarzında.
Nasıl YouTuber olunur diye kurs diye bana çok garip geldi ya bilmiyorum. Ha bak şimdi dijital yayıncılık kursu okey. Yapsınlar.
İçerik üretim kursu.
İçerik üretim kursu falan ama hani şu anki Google'ın YouTube olayı içeriğinden demek ki kurumlar da memnun yani oradaki içerik kalitesinden.
Bir de en büyük
üçüncü insanların yaptığı şeylerden.
En büyük üçüncü.
Bunun anlamı çok basit abi. YouTube'da trendlere giriyorsun ülke bazında.
Demek ki herkes memnun. Yani her seviyede bir memnuniyet var ki bir de daha fazla insan yetiştirelim diye.
Ya sonucunda şimdi o eleştiri de aslında baktığından bir yerden sonra yanlış oluyor. Çünkü arz talep meselesi yani.
Evet, biraz öyle.
İnsanların izlediği sonucunda orada yürümüş oluyor ama açıkçası bakıldığı zaman...
Ama insanların topluluğun yöneldiği her şeyde doğru değildir.
Tabii herhalde. Tabii. Doğru söylüyorsun ama tabii şöyle bir şey var. Sonucunda hani bilerek ve görerek seçiyorsun. Zorlamayla evet. izlediğin şeyler olmuyor onlar ama mesela bizim haberin altında güzel yorumlar var. Bir megabit upload'la herkes YouTuber olur tarzında güzel bir eleştiri gelmiş.
Çünkü bu toplam işin geliştirmesi lazım. Mesela şehirlere baktığında Antalya, Bursa, Samsun, Kayseri, Gaziantep var. Hani Antalya'da altyapı yatırımları vardı. Orada birçok yere gidildi. Bursa'da olabilir. Hadi Samsung'da diyelim ama Kayseri, Gaziantep ve Van'daki internet durumunu bilmiyorum.
Ben de açıkçası ben de bilmiyorum. Tek tek araştırma. Onun dışında tabii şimdi insanları YouTuber yapıyorsan eğer. Şimdi yani iş kur bura profesyonel bir hizmet verecek adam. YouTuber yapmak için hani bildiğin dersler verecekler. Evet. Belki. Belki Google Türkiye'nin
uzmanları. Sen nasıl video kaydedersin? Aynen. Nasıl stream şimdi yaparsın?
O adamın bilgisayara ihtiyacı var. İyi bir bilgisayar ihtiyacı. Sonuçta video işi. Evet. Tamam, öyle dandik bir bilgisayar da olmaz. Kameraya ihtiyacı var. Hani madem olayı bir devlet kurumu Google Türkiye ile elle verdi. İyi ses kaydı yapacak mikrofona ihtiyacım var. Şimdi bunları da
ama hepsinde ekstra vergi var ve şey var.
Aynen. Şimdi onu söylemeyi
yazıyorum. Taksitlendirme seçenekleri düşük.
Şimdi YouTuber olmak profesyonel meslek değil Türkiye'de. Para evet. kazanıyorsun ama sonucunda bakıldığı zaman da iş kurum bundan önce belki başka dalları insanlara eğitmesi gerekiyor. Bilemiyorum ben açıkçası.
Evet gerçekten.
Nasıl yurt dışı içeriğini kopyalarsın şeklinde dersler mi verecekler? Ben tam olarak şey yapmadım ya.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Yurt dışını tutmuş bir şeyi Türkiye'ye getirip tutturabiliyorsan bu başarı da aslında. Girişimcilik başarısıdır.
Biraz yani, hatta yerelleştirip, yerli sosyal
sonuçta, sonuçta şunu kabul etmemiz lazım. Hiçbirimiz bilim insanı değiliz yani. Yeni bir şey keşfedemezsin. Anlatabiliyor muyum? Edebilirsin belki. Bu senin başarın olur. Ama genelde yurt dışında uygulanmış bir sürü konsept var ki doğal olarak Amerikalılar ve yurt dışındaki birçok ülke bizden müzik üretimi konusunda, video üretimi konusunda daha öndeler zaten. Yıllardan ya beri adamlar bir bilgi birikimi var.
Yaptığın ülkedeki insanın ihtiyaçlarını uydurman çok önemli. Evet. Mesela gitti gidiyor eBay'den önce kurulmadı bakıldığı zaman. Evet. Ama Türkiye'nin bazı başka ihtiyaçlarına yönelik başka platformlar sunuyor. Keza pek çok şeyden böyle bahsedebiliriz. Ama tabii içerik tarafında direkt insanlara hitap ettiğin için orada biraz daha hani özellikle de çok özelleştirilmiş bir takım soslar koyamıyorsun üzerine. Gökhan'ın dediği noktaya gelmekle çok kolay olabiliyor bazen.
Evet. Ama bilmiyorum değişik olmuş. Başlık çok değişik. Nasıl YouTuber olunur kurusu falan.
İlgi görecek bir şey ama sonuç olarak.
Evet bence de. Birçok genç özellikle ilgi gösterecek.
Abi onunla uğraşana kadar bak okullara da getirmek istiyoruz. Nasıl programlama yapılır diye il
ya keşke Raspberry ekibiyle anlaşsalar da bütün okullarda Raspberry Pi'leri dağıtıp insanlara nasıl aynen, bak, programlama yapılır öğretseler.
Buraya bir kitap yazan hocamıza geldi hatta sen konuşsun. Sonucunda çocuklara programlama öğretebilecek, sevdirebilecek, bilgisayar kullanımını verimli hale getirebilecek yöntem, kitaplar bir şeyler de var. Belki ondan başlamak lazım. Nasıl maker olursun diye belki.
Ama işte bu yüzlerce şeyden bir tanesi sadece yaptıkları.
Tabii öyle ama yani.
Ama işte göz alıp görüyorsun zaten. Bize ilgili bir sektör olduğu için evet birazcık öyle.
Bak Google'a da bir takım rakamlar var, istatistikler var. Çok ilginç.
Tabii onlar da aktar istersen. 2 milyar aktivasyon mesela orada aynen, çok önemli. Ben mobilitede konuşuruz diye çok şey yaptım.
2 milyardan fazla yok. Zaten şey ben de burada görünce birkaç ekstra rakam istatistikte bende vardı mesela. 2 milyardan fazla Android cihaz. Belki ikisi bir için daha üzerine duracağımız 800 milyona fazla aktif drive kullanıcısı
var. Drive kullanıcısı var evet.
Ve Google Photos'a yani Google fotoğraflı uygulamasına da günde 1.2 milyar fotoğraf yükleniyormuş.
Evet, önemli rakamlar bunlar. Ve yeni
dünyanın verisi bilgisayar ne kadar işte abi yani.
O otomatik olarak şey mi geliyordu? Aktif mi geliyordu ya?
Hangisi?
Fotoğraf yükleme. Fotoğraf
Android'de yükleme. Aktif gelmiyor. Açıp bir kere aktif etmen gerekiyor. Seçmen gerekiyor.
Bir sanki ben telefonda bir ara ulan benim fotoğrafı yüklüyormuş bu ya deyip deaktif etmiştim.
İşte ama bazı telefonlarda şey yapman gerekiyor. Aktif İzinlenme etmen gerekebiliyor. O tarafta şöyle bir olay var. Şimdi iOS'a bunları gerçi mobilite konuşuruz ama mesela iOS kullanıcılar için bu fotos filan gibi uygulamaları kullanmak tam işkence. Çünkü eğer uygulama sürekli açık kalmıyorsa, ekranda görünmüyorsa fotoğrafta filan upload edemiyor arka planda otomatik çalışıp. Android kullanıcılarda o güzel. Hani arka planda sürekli servis çalışabiliyor. Bu arada yeni Life is Strange oyunu geliştiriliyormuş. Biri çok tutmuştu.
Biri çok beğenildi ve evet, hani bu normalde 5 bölümlük bir oyun. İlk bölümü hala ücretsiz. Hani merak ediyorsanız Life is Strange nasıl bir oyun diye merak ediyorsanız zamanı geri alarak birden farklı yola dallanabileceğiniz, işte farklı sonuçlara sahip, eğlenceli, güzel hikayeye sahip, güzel bir sunuma sahip, şirin bir oyun aslında. Gidip de ilk bölümü ücretsiz bir şekilde Steam'den indirip oynayabilirsiniz. Güzeldi ve devamını da yapıyorlar. Henüz pek fazla bilgiye sahip değiliz ama geliştiriliyor olması güzel.
Bu arada Square Enix ile IO Interactive'in yoldan ayırması bayağı bir konuşuldu. Hitman oyunlara ne olacak, sonu mu geldi, seri devam etmeyecek mi diye. Ama devam edecek deniyor. IO Interactive'de kalmış Hitman oyunu da.
Şimdi şöyle bir söylenti var. Hani Hitman 2 zaten geliştiriliyor. Bekliyorduk hani. Zaten ilk oyun teknik anlamda bize istediğimizi verebilen bir oyundu. İçeriğini genişleteceklerdi. Yeni bir sezon olarak düşünebiliriz aslında. Yeni bölümler. Ki bölümleri de tek başına bile gayet yeterli seviyedeydi. Hitman başarılı bir oyundu. Onu geliştirdikleri için seviniyorduk ama yollarını ayırdılar. Şimdi söylenti telif haklarının IO'da kalmış olması yönünde. Öyleyse çok güzel. Square Enix çünkü biraz daha ne bileyim hani batırması muhtemel olan bir firma. IO çünkü kökleri çok sağlam bir firma aynı zamanda. Yani IO interaktif iyi bir firmadır. Neyse onlarda kalmış olması güzel olur. Geliştiriliyor da söylentisi devam ediyor. Ama iptal edeceklerini sanmıyorum çünkü bayağı tutmuştu yani.
Bu arada enteresan bir olay yaşandı. Red Dead Redemption 2'nin fotoğrafları deyip bir sürü fotoğraf paylaşıldı. Sonra bunların aslında PC oyunu Wild West Online olduğu ortaya çıktı.
Bedava reklam, bedava reklam oldu. İşte free marketing olarak. Ama şimdi bunun sebeplerinden bir tanesi çok başarılı bir proje bence bu. Neden? Çünkü o sektörde öyle bir oyun yok. Öyle bir oyuna ihtiyaç var. Tamam mı? PC kısmında geniş bir dünya sunan.
Bir ara FPS oyunu vardı bir tane ya. Böyle yine
Call of Juarez vardı da. O arcade kalıyordu çok fazla. Evet. Tamam mı? Sen Red Dead Redemption'daki fantezilerini uygulayamıyordun orada tabii, kesinlikle. O yüzden böyle bir açlık var PC tarafında. Red Dead Redemption 2 zaten muhtemelen PC'ye gelecektir bence ama bir sene sonra olabilir, 6 ay sonra olabilir bilemeyiz. O arada 2017 içerisinde çıkıp da voleyi vuracak tam döneminde bir oyun. Hem uygun dönem hem de uygun türde çıkacak bir oyun. Wild West Online o açıdan ilk baş Kickstarter yapacağız dediler. $250,000 toplarsak hatta 1,250,000 toplarsak çok baba bir oyun yapacağız size falan yaptılar. Muhtemelen çok iyi bir yatırımcı buldu. Hepsi iptal edildi. Erken erişimde olmayacak. Direkt olarak oyun çıkışını yapacak. Sağlam bir şekilde para geldiği belli oluyor. 2017 içerisinde çıkarsa da götürürler. Çünkü böyle bir online oyuna ihtiyaç var hakikaten de.
Assassin's Creed Origins Eurogamer tarafından doğrulandı.
Söylentileri vardı zaten. Origins Mısır'da geçecek.
Açık dünya.
Açık dünya olacak. İki tane karaktere sahip olacak. Biri kadın, biri bayan. Pardon. Biri kadın, biri erkek. İki tane oynanabilir karakter olacak. İşte Mısır'dan hatta öyle bir şey yapacağız ki gemicilik tekrar geri gelecek. Korsan olsak olur mu bilmiyorum ama gemi savaşları olarak tekrar geri gelecek. Hı hı. Hatta yardıracaksın Yunanistan'a kadar bile gidebileceksin falan söylentileri vardı. Güzel geliyor kulağa ama şimdi Ubisoft da çok standart yapıyor. Dediğimiz gibi Far Cry 3, Far Cry 4 diye konuştuk burada. Assassin's Creed oyunları da benzer şekilde geliyor. Ki Assassin's Creed oyunlarında da hep bir eksik oluyor yani. Hep bir tatmin edememişlik oluyor.
Şey oluyor.
Onu da devam ettiriyorlar aynı şekilde. O da sinir bozucu oluyor açıkçası. Hani Call of tamam. Call of da her sene geliyor ama Call of tutturmuştu yani. İlk oyunda başarılıysa ondan sonraki oyunda da oynanış başarılı. Gerçi son oyunlarda uçmaya, zıplamaya başladık ama Assassin's Creed'de hani bir geliştirmeye yer var açıkçası. Bunu da iyi bir şekilde kullanırlarsa Mısır konsepti gider yani.
Evet, gerçekten iyi olabilir. Son olarak da son haberimiz Need for Speed 2017.
Evet.
Ama haberler bu sefer fena değil ama hep bu iddialarla geliyor zaten.
Ama çok boş. Yani demişler ki hangi sanki ne demişler mesela?
Özelleştirme yine çok kuvvetli
polis
olacak.
Yani, polis.
Polis kovalamacısı. Nasıl bir açıklama açıkçası?
Ondan sonra işte istediğiniz yapabileceksiniz oyunun içinde. Yani ne yapacağız o yok.
İstediğinizi yapabileceğiniz ama alan olacak. Bak istediğinizi yapabileceğiniz alan olacak demiş.
Evet,
ulan ama o her oyunda var zaten.
Bir de istediğimiz yapabileceğiz derken ne yapacağız?
araba olacak, sürebileceksiniz. Aha, evet, evet. Sürebileceksiniz falan.
Yarışabileceksin bu sefer.
Modifikasyon yani. Olacak. Yani
inşallah güzel olur ya.
Yani Need for Speed'e ihtiyaç var güzel evet. Bir. Underground'ı tekrar remake yapsalar keşke. 4K'dan uyarlasalar.
Aynen, çok güzel olur.
Daha çok satarlar ben sana söyleyeyim.
Şimdi güzel olan tek şeyler, elle tutulur tek açıklama şey, offline olarak oynayabileceksiniz tamam.
Ha, evet, bence
online zorunluluğu olmayan evet. Bir oyun olacak demişler. O açıdan güzel. Need for Speed de bayağıdır geliştirilmiyor biliyorsunuz ki. Şimdi Ghost Games yapacak tekrardan. 2015'te çıkmıştı en son Need for Speed olarak. Reboot etmişler de seriyi. Görsellik
çok umutluyduk.
Görsellik güzeldi ama gecemiş işte sürekli yağmurmuş vesaire falan. Hani bir noktadan sonra bayabiliyordu. Burada daha fazla. Her şeyi yapabileceğimiz artık aslında formülü çok belli ama teknik olarak bunu başaramıyor gibi geliyor ama evet, göreceğiz evet, bakalım.
Öyle bir sıkıntı var.
E3'te Gamescom çok canlı olacak bu sene.
Bu arada programın sonuna geldik. Şurada şunu söylemek lazım. Geçen 2 hafta önceki programda hani biz görüntüyü çekememiştik, podcast olarak yayınlarız dedik. Bazı arkadaşlarımız şey olarak eleştirdi ya, görüntüyü çekme üşendiniz mi falan filan diye. Bizim cuma günlerimiz çok yoğun oluyor. Ama bu kadar yoğunluğa rağmen bence haklılardı. Biz orada aşırı yoğunluğa ve yorgunluğa denk gelince ya bu sefer de izleyenlerimiz, sevenlerimiz yine bir sesimizi dinlesinden sonra hallederiz demin dedik ama keşke video çekseydik orada. Sonradan pişman oldum açıkçası. Yorumlara hak verdim. Çünkü insanlar cuma günü bizi bekliyorlar. Diyor ki bütün haftayı sizden hani dinlemek istiyordum ama siz bize değer vermediniz, şey yaptınız, bu şekilde davrandınız. Aslında değer vermemek değil arkadaşlar. Cuma günü, bakın biz mobiliteyi cuma çekiyoruz ki bütün haftayı değerlendirebilirim. Hani perşembe günü çektiğimizde atladığımız haberler olabiliyor. Aynen. Cuma günü bir sürü gelişme olabiliyor.
Bir de şöyle bir şey var. Sen şimdi mesela burada oturup da bir saat konuştuktan sonra tekrar aynı programı kesinlikle aynı şekilde çekemiyorsun.
Çekemiyorsun. Yani. Bir sürü espri falan vardı. Bir de biz o esprileri falan duyun istedik. Hani Erdi'ye çalışıyor mu diyorum, çalışıyor diyor falan. Bu sefer yaptık falan diyoruz falan. Ama olmadı. Yani bizim düşündüğümüz gibi olmadı demek ki. İnsanların beklentisini evet. Karşılayamadık. Kusurumuza bakmayın bu yüzden. Dediğim gibi mobility'yi çekiyoruz. Mesela birazdan bir dizüstü bilgisayar incelemesi çekeceğiz. Bunun detayları var. Bir sürü uğraşın içine giriyoruz. Orada bir atladık onu. Kusurumuza bakmayın. Ama bu seferki kayıt tam. Eminiz bundan. İki tane ses kayıtçıydı.
Şimdi kamera alev oluyormuş.
SD kart atıyormuş kendini. Artık bir daha çekeceğiz zaten. Ben otururken şey dedim. Dedim çocuklar bunda da olmazsa bir daha çekeceğiz dedim. Bu arada Erdi de oradan sese bakıyor. Güldüğümüzde ses patladı değil mi orada?
Senin o efsane kahkahanla zaten şey program artık bar patladı yani.
Ama iki tane ses kayıt cihazı var. Kameranın üstündekiyle üç tane farklı ses kaydı da alıyoruz. Bu sefer inşallah.
Bayağı yedekliyiz.
Evet bayağı yedekli geliyoruz. Görüntüyü de bundan sonra yedekleyebilirsek onu da yedekleriz herhalde değil mi?
İndirip kamerada aslında yapılabilir. Yani
evet. Bir de Erdi'nin röportajıyla ilgili Erdi'nin söylemek istediği şeyler var. Mesela Erdi bir röportaj gerçekleştirdi Super Online'la ilgili. Ben haksız bir şekilde çok fazla tepki veren insan olduğunu düşünüyorum. İşte niye zorlamadın, niye şöyle davranmadın, niye böyle yapmadın, bu cevabı niye şöyle karşılık vermedin filan diye. Erdi de bence burada hani söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Çünkü bizi demotive eden yorumlar oldu
bazen. Ya tabii ben de şahsen röportajdan sonra gelen şimdi eleştirilir. Sonucunda AKN konusu, kota konusu yarın olumlu ya da olumsuz bitecek bir süreç değil. İşte bunun 2019'a kadar bir süreç yaşayacağız. 2019'daki düzenlemelerden sonra bir şeyler göreceğiz. Yani hani bu tek atışlık bir konu
çok
değil.
Çok konuşulacak.
Çok konuşulacak bir konu. Dolayısıyla şahsen de yayın olarak da ekip olarak da biz sessiz kalıp hiçbir şey yapmamayı da tercih edebilirdik. Çünkü uğraşıyoruz işte ben Vodafone'la şu an iletişim halindeyim. Hani gelin röportaj yapalım. Belki BTK Başkanı kabul ederse onunla konuşmak istiyoruz.
Bir kanal üstünden oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Sizlerin isteklerinin doğrultusunda bir röportaj yapalım diye ki aslında baktığınız zaman bizim iş yükümüzün arasında ekstra iş oluyor. Bir de böyle eleştirilerle de karşı karşıya kalmış
oluyoruz. Yani mesela hani şöyle bir şey var. Benim işte Erdin'in sorumadı sorular diye bir konu açılmış. Oradaki soruları da ben mesela not ettim. Bir sonrakinde soracağım ama işte iki hafta önce sesimize tercüman olup deyip onu iki hafta sonra satılmışsın, yalakasın demek tabii hoş değil. Bizim burada yapıcı olup sorunu köküne inip çözebilmemiz lazım. Sonuçta bizim burada duruşumuz belli. Ben de istiyorum ki hemen bugün her türlü engel kalksın, kotalar bitsin ve
iki tane tweet rahat kullanalım. İki tane tweet atıp sessiz de kalabilirim.
Sessiz de ben uğraşıyoruz bugün. Türk Telekom'da gelsin burada konuşalım. Türkcell sponlarına gelsin. Sonuçta sponlarına bir daha konuşmayacağız anlamına da gelmiyor bu. Burada hani amaç üzüm yemek olmalı, bağcıyı dövmek olmamalı. Biz elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü birilerinin yayın olarak sorumluluk alıp bu insanları yakına getirmesi lazım.
Evet, yani bu bir risktir arkadaşlar aynı zamanda. Biz bunu göz önüne alıyoruz. Çünkü neden? Sizi de tatmin edememek var işin sonunda.
Çünkü bir de şu var. Röportaj tekniği olarak bakıldığı zaman da karşınızdaki size şunu zaten şey yapabilir, şu mesajı verebilir. Yani kota niye var dediğinizde işte altyapı maliyetleri yüksek. Bir daha sorunuza yine aynı cevap var. Bu tür büyük şirketlerde zaten her zaman şeydir. Kendi işlerinde organize olmadan yani duymak istediğiniz mesajlara cevaplar alamayabilirsiniz. Bir de tabii şu da var. Bazı arkadaşlar için bunu söylemek belki gerekebilir. İlgili kişi ya da kurum ya da şirket ya da operatör duymak istemediğimiz şeyleri söyledi diye aracı olan kişiye de bazıları, en azından bazıları için söylüyorum, hakaretler söylemede bulmak önemli değil. Çünkü biz bu konunun peşinden gitmeye, uğraşmaya devam edeceğiz. Çünkü hep söylüyorum mesela, ben de sorulduğu zaman. Bilgi toplumu olacaksak mesela BTK da bunu dile getiriyor. Bu tür engellemelerle, sınırlamalarla değil, işte kotanın durduğunda internet durdu vesaire değil. Daha yaygın sınırların olmadı. Sınır ötesi internet olduğu zaman biz zaten bunu kazanabiliriz. Evet. Bu konuda bizim çabalarımız devam edecek. Turkcell'le yine konuşuruz. Türknet'le yine konuşuruz. Türk Telekom'la yine konuşuruz. Süreç içerisinde biz elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.
Bir tek ekipte Gökhan kotayı savunuyor. Ben de onu anlamadım niye savun.
Sessiz kaldı.
Evet arkadaşlar. Böyle de bir şey yapalım istedik son tarafta. Erdin'i çünkü ben sıkıldığını gözlemliyordum. Açıkçası,
insan üzülüyor. Evet. Çünkü ben hani Turkcell tarafında çıksınlar diye de çok uğraşmış.
Çok uğraştı. Yani. Evet. Açıkçası çünkü belki o toplantının vesile olmasa nedenlerden bir tanesi derdidir. Sizden gelen istekler sonucunda olsun diye.
Eleştiriye ben şahsen çok açık bir insanım ama hani çoluğumuzun çocuğumuzun vaktinde girip bu işlerin peşinde koştuktan sonra da insanın en azından bir kısmına girip satılmışsın, yalakasın, rezilsin.
Ya ben o yorumları anlamıyorum, evet. Ama işte takılmamak lazım diyor da bazı arkadaşlar olmuyor. Ben bu tip insanların zihniyetini çözemedim gerçekten.
Bilmiyorum. Çok ben içselleştiriyorum ya. Yani üzülüyor insan ister istemez, evet. Zaman harcayınca.
Ben de üzüldüğünü anladım, dedim arkadaşıma bir söz sattı.
Sağ ol. Teşekkür ederim.
Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Evet.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.